Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik'le tefsir konularını ele almaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu haftaki Kur'an konumuz Hazreti Zekeriya Aleyhisselam olacak. Ayet-i kerimelerden hareketle gerek Mekki gerek Medeni, Zekeriya Aleyhisselam'ın ismen zikredildiği veyahut işaretle zikredildiği ayet-i kerimeleri sizden dinlemek istiyoruz değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihin estaîn. Efendim, öncelikle Zekeriya Aleyhisselam hakkında konuşacağız bu programda. O Allah'ın peygamberi. Kendisine Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği bir peygamber olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve bu vesileyle hem Zekeriya Aleyhisselam hem de bütün peygamberlere en kalbi selamlarımızı, salatlarımızı iletiyoruz, gönderiyoruz. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, salatı selam eylesin. Bizleri de, çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri, peygamberimize ve sahabe-i kirama, peygamberimiz bize örnek gösteriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de kısa sanatın her peygamberin, bütün ümmetin, hepimizin örnek alacağı çok güzel orada örnek haller var. Güzel kesinlikle ahlaklar var, davranışlar var. Zaten Kur'an-ı Kerim'in esas kısa anlatmasının da hikmetini, baş hikmeti de bu.
Kesinlikle. Bir hisseye binaen bunları bize aktarıyor.
Anlatıyor. Zekeriya Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın seçkin peygamber olarak görevlendirdiği bir salih kul veya bir peygamber.
İsrailoğullarından bir peygamber.
İsrailoğullarından. Hatta Süleyman Aleyhisselam'ın neslinden geldiği ifade ediliyor. Şimdi bakıyoruz. Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssası Ali İmran suresinde bir anlatılıyor. İşte Hanne annemiz, Meryem validemizin dünyaya gelmesi, Meryem annemizin Beytül Makdis'te işte bakımın üstlenmesi vesilesiyle gündeme getiriliyor. Orada dualarından bahsediliyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın verilmesinden bahsediyor. Sonra oradaki bahsettiği husus Meryem suresinin ilk 12 ayet-i kerimesinde tafsir edildiğini görüyoruz. Yine Zekeriya Aleyhisselam'a Enbiya suresinde yine Cenab-ı Hakk'a duasıyla ve ayrı olarak gerek kendisi gerek eşi gerekse Yahya Aleyhisselam ayrı olarak bir örnek aile modeli olarak bize takdim edilmesi ve En'am suresinde de onun Allah'ın kendisine vahyettiği, seçkin kıldığı, hidayeti erdirdiği salih bir kul olması gibi bir çerçevede ele alınıyor Zekeriya Aleyhisselam. Dolayısıyla 4 surede 7 defa ismi
geçiyor Zekeriya Aleyhisselam'ın.
Şimdi öncelikle Zekeriya Aleyhisselam'ın işte duaları çok önem arz ediyor. Ama o duaları hangi vesileyle nerede gündeme gelmiş? Bu konunun Ali İmran suresinde işte efendim orada 37. ayet-i kerime başlayarak orada gündeme geldiğini görebiliyoruz. Şimdi konu Hanne annemizin karnındaki çocuğu bilmiyor kim olduğunu. Erkek
Hanne annemizde burada tasrih etmek gerekirse Hazreti Meryem'in annesi.
Annesi tabii İmran'ın da hanımı. İmratu evet. İmran.
Çünkü iki hikaye çok örgülü bir şekilde devam edecek birbiriyle. Gerek Zekeriya Aleyhisselam gerek İmran'ın yani gerek Hazreti Yahya gerek Hazreti Meryem paralel bir anlatıya sahip
tabii
olacak.
Tabii çünkü aynı aile. Buranın evet. İmran ailesi. Dolayısıyla İmran'ın hanımı Hanne ile Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı İsha onlar kız kardeşi zaten.
Evet, kız kardeşler.
Dolayısıyla Zekeriya Aleyhisselam Hanne annemizin eniştesi ve şeyinde Meryem validemizin de yani balızın kızı olmuş oluyor Meryem annemiz bu şekilde. Şimdi Hanne bir kız çocuğu dünyaya getirince oradan ya Rabbi dua ediyor. Bunu ve zürriyeti şeytandan muhafaza eyle diye dua ediyor. Dua ettikten sonra da Cenab-ı Hak onun duasını kabul ediyor ve Meryem annemiz Beyt-i Makdis'te adanıyor ve orada kalmak üzere orada bir odaya yerleşiyor. Ama bunun peki bakımını kim yapacak? Yani bir kadın olarak annesinin oraya gidip gelmesi doğru olmayacağından dolayı bir gerek kültür olarak oraya akrabalarından bir erkeğin onun bakım üstlenmesi gerekiyor. Kura çekiliyor. Yine o Kur'an meselesi de efendim ayet-i kerimede dile getiriliyor Ali İmran suresinde. çekildikten sonra da Kur'an neticede Zekeriya Aleyhisselam'a çıkıyor. Zaten akrabalar içerisinde de eniştesi olması hasebiyle, yani şer'an mahrem olması açısından en uygun kişi Zekeriya Aleyhisselam'dı. Hmm. Hem nesep itibariyle, akraba itibariyle, hem de Zekeriya Aleyhisselam peygamber. Yani salih bir insan, güvenilir bir insan olması itibariyle Cenab-ı Hak da ona lütfediyor bu vazifeyi. Dolayısıyla o Beyt-i Makdis'te Meryem annemizin bakımını Zekeriya Aleyhisselam üstleniyor. Ve onun diyelim ki ne ihtiyacı varsa, diyelim ki işte efendim yiyecek ihtiyacı olabilir, başka ihtiyacı olabilir, neyse orada bir kızcağızın ihtiyacı ne olabilecekse, onları tedarikini sağlamasını Zekeriya Aleyhisselam
bütün
üstleniyor.
Maddi manevi külfetini üstlenecek.
Tabii üstleniyor. Sorumluluğun ait olmuş, evet, oluyor. Şimdi niye biz bu noktaya girmiş olduk? Çünkü Zekeriya Aleyhisselam'ın duaları var.
Buradan başlıyor.
Ve duaları da buradan başlıyor. Onun için bu noktaya temas etmiş olduk. Şimdi diyor ki Allah diyor Hanne'nin duasını kabul etti. Ve Meryem'i fe embete nebaten hasene. Ve bir çiçeğin, bir güzel bitkinin topraktan, suyuyla, havasıyla yetiştirildiği gibi o Meryem'i diyor Beyt-i Makdis'te yetiştirmeye başladı Cenab-ı Hak, yetiştirdi. Ve keffeleha Zekeriya, ve Zekeriya'yı da onun sorumlusu kıldı. Ama bir şey oldu orada. Küllema dekhala aleyha Zekeriya'l mihrabe vecide indaha rizqa.
Bir mucizelik ders yazmaya başladı.
Tabii başladı. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam Meryem'in yanına, odasına her gittiğinde orada yepyeni rızıklar görüyordu. Rivayet o ki yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri çok böyle enteresan yiyecekler.
Yani mucizevi olduğundan şüphe yok.
Şimdi onu zaten ayet tasdik ediyor. Kale enna leke hâdâ. Dedi ki ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Çünkü buraya odanın kapısı kapalı. Ve benden başka gelip giden kimse yok. Çünkü senin bakımı bana ait. Sorumluluğun benim üzerimde. Ve bunlar sen nereden geliyor? Nereden geliyor? Kâlet huve min indillah. Meryem dedi ki bunlar Allah katından geliyor. İnnallâhe yarzuku men yeşâ bi gayri hesâb. Allah dilediğini kulları istediği yerden hesapsız rızıklandırır. Şimdi burada bir mucize veyahut da bir keramet gerçekleşiyor. O yiyeceklerin gelmesi, Zekeriya Aleyhisselam orada olağanüstü bir durumun olduğunu gözüyle görmüş oluyor. Ve Cenab-ı Hak her şeye kadir. Yani Cenab-ı Hak yerleri yaratıyor, gökleri yaratıyor. Sayısız her yarattığı şeyi Allah'ın kudretini göstermeye kadir, yani gösteren bir apaçık delil olmakla beraber. Şimdi böyle yani adetullahın dışında, rutinin dışında diyen bir şey insan gördüğü zaman
etkileniyor ister istemez.
Peygamber bile olsa diyelim ki bir etkileme söz konusu oluyor.
Kesinlikle hocam. Evet. Çok iyi bir yere temas ettiniz. Peygamber ama etkileniyor.
Evet. Halbuki efendim Allah'ın her şeye kadir olduğunu, evet, o da biliyor.
Evet, kesinlikle.
Yani bir delile ihtiyacı olmayacak kadar biliyor. Çünkü Allah'ın peygamberi. Ama orada yani normalin ötesinde olağanüstü bir şeyle karşılaşınca Zekeriya Aleyhisselam o zamanki efendim rivayetlere göre 120 yaşlarında.
Evet.
Bir ifani bir insan. Çocukları olmamış, hanımı kısır, kendisi efendim belki olmamış, Cenab-ı Hak nasip etmemiş, evlatları olmamış, olmayabilir. Olmayabilir.
Her şey Allah'ın elinde nihayetinde.
İşte hunalike dea Zekeriya rabbe. Kale rabbi hebli mine dünce zürriyeten tayyibe. İnneke semiye o dua. Oradaki olaydan çok etkilendi Zekeriya Aleyhisselam. Allah'ın kudreti noktasına yepyeni bir imanını tazeledi. Yepyeni bir duygu, taptaze bir duygu yönünü kapsadı. Kudret ilahi noktasında ve Cenab-ı Hakk'a dua etti. Ya Rabbi bana katından tertemiz bir zürriyet
nasip eyle.
Nasip eyle. Sen duaları işitensin ya Rabbi diye dua etti. Ve bu dua üzerine tabi yine Ali İmran'a devam edelim. Cenab-ı Hak fena detül melaket. Şimdi dua yaptıktan sonra geçti Zekeriya Aleyhisselam mescitte namaz kılarken melekler geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim kıssalarında gerçekten öyle yani akıl ötesi. Bak Kur'an-ı Kerim akla hitap ediyor. Akılla Kur'an-ı Kerim anlaşılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim anlattığı olaylarda böyle aklın çözemeyeceği, aklın yani teslim olması gereken.
Evet.
Aklı teslim alan.
Tam kuşatamayacağı diyelim. Tamam,
aklın kuşatamayacağı. Evet. Yani anlamaya çalışacak ama kuşatamayacağı ve teslim olmak durumunda kalacağı olaylar zinciri var Kur'an-ı Kerim'de. Ve her peygamberin hayatında, kıssasında böyle bir noktayı görebiliyoruz.
Kesinlikle.
Şimdi bir peygamber diyor ki O diyor mihrapta diyor Yusuf'a namaz kılarken diyor melekler geldi. Ve ona nida ettiler. Peygamber melekler ona gelebilir, onunla konuşabilir. Ama mesela bize melekler geliyor, bize konuşuyor, biz fark edemiyoruz, bilemiyoruz yani.
Evet, bizdeki idrak kapalı.
Evet, evet. Ve onu böyle bir seyyid olan, ki Yahya Aleyhisselam Hazreti göreceğiz. Yani seyyid efendi olan, hasur, böyle nefsine hakim olan, günah işlemeyen, efendim bir peygamber olacak
Nebiyye
olan
salihin diyor.
Ve sonra gelecek İsa Aleyhisselam'ı da tasdik edici bir peygamber olan birisini diyor ona diyor Yahya'yı müjdelediler.
Mihrapta oldu
tabii
bu iş.
De. Dolayısıyla mihrapta oldu bir iş. Dolayısıyla orada o duayı yaptığı yer kendisini o duayı yapmaya sevk eden hadise, sonra da o müjdeyi almış olduğu yer mihrapta namazda, burada bize bu şekilde bir anlatım gerçekleştirmiş oluyor Zekeriya Aleyhisselam'ın şeyinde. Şimdi biz olayı Meryem suresinden devam ettirelim. Çünkü Meryem suresindeki ayet-i kerimeler
aslında hem, buradan sonra devam edecek gibi sanki Meryem suresi.
Tabii hem Zekeriya Aleyhisselam'ın duasındaki bize örnek olarak gösterilen yönler. Hı-hı. Yani Allah'a makbul bir dua nasıl yapılır? Allah'ın kabul ettiği makbul duanın özellikleri nelerdir?
Onlar Meryem suresinde zikredecek.
Bir peygamber Allah'a nasıl dua eder? O duadaki adab, onlar Meryem suresinde daha tabii tafsilatla ele alınıyor. Ve benzeri efendim konularda yine Ali İmran'la beraber devam ediyor.
Evet, çok kısa şu soruyu sıkıştırmış olayım hocam araya. Kur'an-ı Kerim neden böyle bir üslup takip ediyor? Bunu da açıklarsanız çok memnun oluruz kısaca. Belli bir surede belli bir kıssanın belli bir bütününü ifade ediyorken başka bir surede başka bir yerden devam ediyor. Bu bazen önce oluyor, bazen sonra oluyor. Çok kısa bunu alabilirsek.
Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in kıssaları takdim metodudur. Hı hı. Hatta pek çok konuyu anlatım metodudur. Yani Kur'an-ı Kerim'de ilahi bir tertip vardır. Hı hı. İlahi bir konuların tanzimi düzenlemesi söz konusudur. Ve böyle belki aynı yerde başlayıp biten konular olabilir. Hatta kıssalar da olabilir. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssası böyledir. Ashab-ı Kehf'in kıssası böyledir. Olabilir ama bunlar istisnadır. Onun dışındaki peygamber kıssaları, diğer kıssalarda Kur'an-ı Kerim o kıssayı parçalara ayırarak o sure ne zaman indi? Mekke'de mi indi? Medine'de mi indi? Hangi dönemde indi? Siyer'de hangi olaylara bağlantılı indi? O kıssanın adeta oradaki olayla, ortamla ilgili kısmı, evet, ibret olacak kısmı, işte sabırsa sabır, şükürse şükür, diyelim ki bir problem çözüm ile alakalı bir şey söyleyecekse o şekilde. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim genellikle bir peygamber kıssasını aynı yere bir halinde takdim etmez. Onu parçalara ayırarak indiği ortama, indiği sebebin üzüllere uygun tarzda bir, hı-hı, mesaj verir, hikmet verir.
O ortama hangi hisse lazımsa o kıssanın o hissesini nazil eder.
Bir bu. İkincisi de Kur'an-ı Kerim çok düz bir kelam değildir. Derinliği olan bir kelamdır. Ve sürekli insanın merakını kamçılayan bir anlatım tarzı vardır. Yani çok düz diyeyim ki işte anaokulundaki bir çocuğa, ilkokuldaki efendim çocuğa yazılmış bir kitabı birimiz okuyacak olsa bir defa okuruz sonra basit gelir, evet, kenara atarız. Ama diyelim daha böyle yoğunluklu bir kitap okuduğumuz zaman hem atamayız bir defa okuyup anlamayız.
Evet.
Deriz ki bu kitap biraz kallı bir kitap falan deriz.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim böyle bir defa okuduğu kenara bırakacak bir kitap değil. Hmm. Niye? Ona bizi terk etmiyor Kur'an-ı Kerim zaten. Yani o kıssanın kısımlar arasındaki bağlantıları kurma noktasında Cenab-ı Hak bizim kafamızı, beynimizi çalıştırıyor. Ya da, evet, orada şöyle demişti, burada böyle demişti. Adeta böyle diyelim ki çok kapsamlı bir yapboz oyununu oynatır gibi, o parçaları bir yere getirir gibi sürekli insan zihnini çalışmaya, düşünmeye sevk eden bir anlatım tarzı vardır Kur'an-ı Kerim'de.
Derinliğini de buradan alıyor.
Alıyor. Yani çok büyük kafalar. Yani müfessirlerimize bakıyoruz. Yani bir diyeyim ki Taberi gibi, Razi gibi, Elmalı gibi, İbn-i Aşur gibi. Yani işte Ebu Sud Hazretleri gibi birkaç örnek vereyim öyle. O büyük kafalar, büyük beyinler. Yani hem dünyayı bilen hem ahireti, hem dinin bütün ilimleri bilen zevat o ayetler arasındaki bağlantı noktasında daha nüfuz ediyorlar. Ama onlar da oradaki bağlantıları bulmada efendim havlu atıyorlar.
Eyvallah.
Ve ya biz bu kadar çözdük, ötesini çözmeye bir de çalışmamız lazım,
evet,
diye.
Bitirilebilir bir şey değil,
evet,
yani.
Evet, bu hayretlerini çaresizlikten dile getiriyorlar.
Eyvallah
getiriyorlar
hocam. Çok teşekkür ederim.
Şimdi Meryem suresine baktığımız zaman tabii orada Cenab-ı Hak kâfâ yâinsat diye çok önemli bazı harflerle başlıyor. Bizim huruf mukadda diyoruz. Hı-hı. manasını Allah bilir. Efendimizle Allah arasında şifre de olabilir. Biz efendim fazla bir şey söylemiyoruz. Ama zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya diye bir rahmet babı, kapısı açılıyor.
Doğrudan kıssayı evet, rahmetle ilintili hale getiriyor.
Evet, yani burada Zekeriya Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın büyük bir rahmet.
Evet, merhameti.
Evet, merhamet kesinlikle. Ettiğini, rahmetini yağdırdığını ve bir büyük bir lütufta. Çünkü rahmet nimet demek. Çok büyük bir lütufta bulunduğunu bize o şekilde kıssa açılmış oluyor. Ve iznâde rabbehu nidâel hafiyyâ.
Duasını biraz tavsiye ediyor bize.
Evet, şimdi yani Zekeriya Aleyhisselam Allah'a dua ederken hangi halde, hangi duygularla, hangi aziyetle, hangi beklentiyle dua ettiğini hocam tafsilatı verilmiş oluyor. Orada gerçekten onu böyle kendimizi vererek okuduğumuz zaman insanın böyle kalbini yumuşatacak, eritecek, böyle gözünden de böyle efendim
yaşlar
süzecek,
evet.
Orada muazzam bir dua sahnesi var. Rabbine diyor, nidâ-i hafiyya. Yani böyle bağıra çağıra değil zaten. Duada Cenab-ı Hak kulun bağırarak çağırarak dua etmesini istemiyor. Evet. Yani sessiz bir şekilde, hafif sesle, yakararak, yalvararak, böyle kalbi titreyerek, umarak, korkarak bir dua edilmesini sürekli Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Udu'u rabbekum tadarruan ve hufya. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Allah'a diyor efendim, yalvara yakara.
Tazarru ile deriz.
Ve gizlice yalvarın. Allah aşırı gidenleri sevmez. وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Allah'tan korkarak ve umarak dua edin. اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرْبِ الْمُحْسِنِينَ. Allah'ın efendim rahmeti, işini düzgün yapan, duasını, ibadetini düzgün yapan kullara Allah'ın rahmeti yakındır, evet, buyuruyor. Dolayısıyla Zekeriya Aleyhisselam'ın duasında Cenab-ı Hakk'ın bize örnek gösterdiği nidan hafiyadır. Böyle içli, bağırmadan, çağırmadan, yalvararak böyle Allah'ın duyacağı kadar ama başkasının duymasına gerek ihtiyaç hissetmeden gösterişsiz bir dua. Peki ne dedi? Kâle Rabbi inni vehenel azmü minni veşte'ale râsü şeyben ve lem ekum bidu'âke Rabbi şakiyya.
Önce ruh halini tavsif etti, evet, tafsilatlandırdı. Şimdi dediğiz kelamları aktarıyor.
Tabii, şimdi bir defa öncelikle efendim aziyetini ortaya koyuyor. Evet. Ya Rabbi diyor, ben diyor yaşlandım.
Kemiklerim ağrıdı.
Kemiklerim eridi. Hatta yani kemiklerim birbirinden efendim mafsal ayrılmaya başladı. Hmm. Yani çaresizliğini, acizliğini. Sonra bak diyor, ya Rabbi diyor, saçlarım diyor, adeta diyor saçlarım diyor beyaz bir yangın yerine döndü. Yani ağırdı saçlarım.
Biz ağırdı deriz.
Bak bizim müfessirlerimiz bu veşte arası şey ben. Yani işte başım efendim bembeyaz oldu, tutuştu.
Tutuştu diye geçiyor.
Çok böyle diyeyim ki edebi güzelliğini atmak için uzun uzun şey yaparlar, tafsilat verirler.
Fesri çok yoran bir yer yani burası hocam, evet, metafor
ama,
bakımından.
Ama o hem çaresizliği, hem yaşlılığını, hem saçının başının böyle bembeyaz hale geldiğini, ayrıca beyaz alevle tutuşmuş bir efendim bir manzara takdim ediyor Cenab-ı Hak karşı. Sonra efendim ama diyor, velem ekum bi duâke rabbi şakiyya. Ya Rabbi diyor, bir de ümit var. Bugüne kadar ya Rabbi diyor, ben acizim, çaresizim, yaşlıyım ama bugüne kadar yaptığım dualarda hiçbir zaman bedbaht olmadım. Hiçbir zaman mahrumda kalmadım.
Hiçbir zaman geri çevrilmedim.
Evet, gerilmedim. Onun ben senden de efendim ümit ediyorum. Yani tamah diyor ya, havfeme tamah, tamah bunu da dile getiriyor. Sonra ve inni hiftül mevaliye min varayi.
Sonra da duanın biraz sebebine geçiyor.
Evet. Sonra diyor, benim diyor, ben öldükten sonra diyor, arkada kalacağım diyor, benim akrabalarım var, varislerim var. Onların diyor, halleri hiç hoşuma gitmiyor. Onun için diyor, bana katından ya Rabbi bir veli, yani hayırlı, salih bir evlat vermeni istiyorum. Erkek evlat vermeni istiyorum. Yerisuni ve yerisu min ali Yakube ve ceal Rabbi radıyya. Şimdi ben bu evladı iş olsun istemiyorum.
Kesinlikle.
Rastgele bir maksatı istemiyorum. Sadece bir evladım olsun istemiyorum. Dini bir hedef güdüyor. O da benim bırakacağım bu din emanetini, bu senin dinini insanlara hem yaşayarak gösterme, hem anlatma, hem onu temsil etme, bu emaneti taşıma noktasında bu işi yapabilecek bir evlat, salih bir evlat istiyorum. Hem bana varis olacak, hem de Ali Yakub'a. Çünkü onlar peygamber silsilesi.
Evet.
Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam peygamber silsilesi. Dolayısıyla burada da yani bir evlat isterken de o evladı hangi maksatla istemek lazım geldiği açısından bir örnek.
Evet, maddi bir şey talep etmiyor burada Hazreti Zekeriya Aleyhisselam. Talep ettiği şey manevi bir mirasçı.
Tabii çok önemli. Ve Cealhu Rabbi Radiyya, bir de ya Rabbi bu evlat senin razı olacağın bir evlat olsun. Yani salih bir insan olsun, senin razı olacağın ameller işleyecek, işler yapacak. Neticede ve radıyallahu anh ve radu an razı olacağın bir evlat olsun. Dolayısıyla burada Zekeriya Aleyhisselam'ın gerek dua yaparken ki o psikolojik durumu, kalbi durumu, gerek dua yaparken ki aziyetini dile getirmesi, yaşlılığın itirafı, Allah'a umudunu, recasını dile getirmesi, gerekse istediği şeyi de dünyevi maksatta değil, özellikle dini, peygamberlikle alakalı, din emaneti alakalı istemesi bize Allah'a dua ederken nasıl bir...
Kesinlikle hocam.
Yani gerek şekli itibariyle, gerekse muhtevası itibariyle Allah'a nasıl dua edilir, bunun çok muazzam bir örneğini.
Mütekamil bir örnek. Dua nasıl edilir, duanın usulünü bize burada Zekeriya Aleyhisselam göstermiş oluyor.
Şimdi tabii peki dua ne oluyor? Cenab-ı Hak duasını kabul ediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak hemen... Şimdi diğer tarafta melekler müjdelemişti. Burada Cenab-ı Hak. Diyor ki ey Zekeriya diyor. Seni diyor efendim ismi, yani sana diyor bir erkek evlatla seni müjdeliyorum. İsmi Yahya koyuyorum. Ve daha önce böylesine hiç kimse yok. Yani önce Yahya isminde herhangi bir kulum olmadı.
Bizzat Allah tesmih etti yani.
Evet. İsmini Yahya koyuyorum ve efendim o şekilde sana bir erkek evlat müjdeliyorum.
Müjdeliyorum evet.
Anında duanın peşinden bir meleklerin müjdesi var, Cenab-ı Hakk'ın kendi müjdesi var. İkisi de olabilir. Şimdi peki ne yapıyor Zekeriya Aleyhisselam? Yaş 120 rivayetler. Hanımın yaşı kaç? 98.
Ve
olay hem Ali İmran Suresi hem de efendim Meryem Suresi'nde benzer şekilde efendim aktarıyor. Ama Meryem Suresi'nde Zekeriya Aleyhisselam Rabbi ile vahiy ile konuşma halinde diyor ki Ya Rabbi diyor ben diyor böyle yaşlı bir haldeyken diyor.
İyi güzel ama ben yaşlıyım.
Evet, yaşlıyım. Ve emrati akran.
Eşim kısır.
Eşim de kısır diyor. Ya Rabbi benim için diyor bir çocuk nasıl olabilir?
Olmazlar içindeyim diyor tabiri caizse.
Evet evet.
Ama ya, cevap gecikmiyor.
Evet gecikmiyor. O da diyor ki Zekeriya. Bak diyor sen diyor. Vakat kalaktüke vedem teki şey ya. Sen diyor daha önce
hiçbir
hiç
şey
yoktun.
Değilken yaratıldın.
Yani
kesinlikle.
Bir babanın sülbünde meni nutfi değildin yani. Bir zaman var hiçbir şeyin yoktu. Ama ben yokken hiçbir şeyken sen ne yaptın, insan yaptın mı? Ne anam vardı, ne babam vardı. Yaşlı bile olsa onlar da yoktu. Dolayısıyla seni efendim yoktan var ettiğime göre sen hiç değilse görüntüde yaşlı da olsan bir yerde dediğim erkek var.
Kesinlikle.
Yaşlı da olsa, kısır da olsa bir kadın var mı var. Yani şekil itibariyle hiç olmasa yoktan var etmekten daha kolay
kesinlikle
bir efendim şartlar var mı? Var.
Var. Biyolojik sürecini açıklamıyor belki ama bu işin arka planında batınını açıklıyor Allah-u Teala. Sen bir şey yokken ben seni yarattım. Bundan sonrası elbette ki daha kolaydır diyor.
Daha kolaydır diyor. Yani kudretini dile getirmiş oluyor. Zekeriya Aleyhisselam bunları çok iyi anlayabilecek bir peygamber. Allah'ın peygamberi ama olağanüstü hali yaşadığı için
kesinlikle
insan orada yani bir şey, şüphe değil bu. Tamamen şaşkınlığın.
Evet. Bir iman zayıflığı değil yani.
Efendimiz diyor insan o kadar sevinir ki diyor. Der ki ya Rabbi işte sen benim kulumsun sen Rabbinim der. Yani sevincinde ne diyeceğimi bilemiyor falan böyle. Böyle. Sonra tabii hala şaşkınlığı devam ediyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı bu kez diyor ki Kale Rabbi ic'alli aye.
Bana bir alamet göster.
Yani şimdi tamam müjdeledin ama acaba bu olacak mı olmayacak mı? Bir de ben bir efendim bir alamet görmek istiyorum. Yani iyice ikna olmak
istiyorum. Emin olmak istiyorum evet diyor.
Evet Cenab-ı Hak da buyuruyor ki senin diyor alametin şu. Şimdi 3 gün 3 gece senin dilinin konuşma özelliğini alacağım.
Konuşmayacaksın.
Konuşamayacaksın. Bunu değil konuşamayacaksın.
Kendi iradesine değil yani hocam.
Tabii. Yani susacaksın değil. İradeyi dilindeki konuşma özelliğini alıyor. Hatta tefsirlerde şunu söylüyor. Diyor ki efendim Allah'ı zikrederken tesbih yapar. Çünkü Ali İmran suresinde Allah seni efendim bir erkek evde müjdeledi. Efendim Allah her şeyi yaratmaya kadirdir. Sana bir erkek evlat müjdeledi. Ey Zekeriya, tesebbih bihan rabbiki bil aşi ve libkar. Sen şimdi gece gündüz Rabbini tesbih etmeye devam edeceksin. Sonra 3 gün dünya kelamı konuşması alınıyor. Ama ibadet yapmak istediği zaman, zikir, tesbih yapmak istediği zaman dili çözülüyor. Ve onun efendim çok rahatlıkla efendim şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla burada Zekeriya Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan böyle bir alamet, bir delil istemesi de yine o yaştaki bir yaşlı bir peygamberin hiç beklenmedik bir müjdeyle karşılaşmasından ve ona duymuş olduğu şaşkınlıktan evet. doğan bir şey olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten de hemen Cenab-ı Hak onun dilinden şeyini alıyor. Konuşmasını alıyor. Ahmet Mehmet diyecek. Ya diyemiyor. Diyecek diyemiyor. Ama Allah diyor. Diyecek diyebiliyor. Tesbihat yapabiliyor. Hı-hı. Zikir yapabiliyor. Tevrat okuyabiliyor falan böyle. Bu da onu neye gösteriyor? O da bu işin artık
sahih olduğuna ikna oluyor.
Evet oluyor.
Ama bir yandan hocam peygamberlik vazifesini ifa etmesi gerekiyor.
Tabii.
Onu nasıl devam ettiriyor?
Şimdi onu da Cenab-ı Hak orada bildiriyor. Diyor ki efendim فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّا Bulunduğu yerden çıktı diyor Zekeriya. Etrafında insanlar var. Onu diyeyim işte cemaati diyelim işte. Ailesi cemaati. Şimdi onlara şey yapması lazım. Onlara yeni tebliğ etmesi lazım. Namaz kılın demesi lazım. Allah tesbih demesi lazım.
Bundan geri kalamaz sonuçta.
Tabii ondan kalamaz. Çünkü vazifesi evet. var. Dil de konuşmuyor. Tamam kendisi tesbih ediyor ama bu tür konuşmaları yapamıyor dil. Bu kez de işaretle. Buradaki efendim fevha demek yani işaretle, el işaretiyle, kaş işaretiyle ya bakın Allah'ın böyle kudreti evet. var. Allah'ın böyle efendim işte bir mucizeleri var. Çok enteresan haller yaşıyoruz. Aman efendim Allah'a tesbihimizi, zikrimizi ihmal etmeyelim falan diye işaretle onlara yine evet. namazı, ibadeti şey yapıyor. O halde bile yine tebliğine devam
İşaret
ediyor.
İşaretle bile olsa tebliğine, risaletine devam ediyor ya Zekeriya Aleyhisselam.
Şimdi Zekeriya Aleyhisselam'ın tabii bu çerçevede yani o duasının kabul edilmesi, Yahya Aleyhisselam'ın verilmesi olaylar anlatılıyor ama Enbiya suresinde bir duası daha var Zekeriya Aleyhisselam'ın ve orada aile olarak Cenab-ı Hakk'ın bu aileyi bize örnek göstermesi var.
Evet hocam onunla bitirelim.
Ve Zekeriya iznâle rabbehu rabbi la tezerni ferden ve entehel varisin. Zekeriya da Allah'ın gönderdiği salih bir peygamberdir. O da Rabbine dua etti. Dedi ki ya Rabbi beni tek başıma bırakma. Bana efendim hayırlı bir zürriyet ver. Ve ente hayrul varisin. Sen efendim varislerin en hayırlısı. Bütün eşya varsa sensin ya Rabbi. Festecebne lehu ve vehebne lehu Yahya ve aslahnehu zevce. Ve duasını kabul ettik. Eşinin efendim halini düzelttik. Doğum yapacak noktaya getirdik. Yahya'yı ona verdik. İnnehum kânû yusâri'une fil hayrâti ve yed'ûnne râben ve râhâbâ ve kendine karşı. Burası çok önemli.
Evet.
Şimdi bunlar aile olarak Zekeriya Aleyhisselam, eşi Yahya ve oradaki efendim o İmran, o aile bunlar hep hayırlı işlerde koşan yarışan insanlardı. Ailecek tek başına değil. İnnehum. Öyle Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ne kadar hayırlı işler varsa dini hizmetler, Beyt-i Makdis'in hizmetleri, diğer efendim insanlara şefkat, merhamet buna diyor koşarlardı.
Koşarak yaparlardı.
Böyleydi. Örnek bir aileydi. Ve yed'unana rahaben ve rahaba ve hep bize yalvarma halindeydi. Bize hem korkarak, rahmetimizi umarak, azabımızdan korkarak bize hep dua ederlerdi. Hiç bizi unutmazlardı. Kulluklarının hep farkında olurlardı. Ve kânu lene haşirin ve huşu sahibi insanlardı.
Haşir içerisinde gider.
Yani Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, onun azametinden korkan ve o sevgi ve korkuyla da kulluklarını tam yapan bir aile modeli olarak da bize bunu takdim ediyor. Burada bir inceliği son olarak arz etmek istiyorum. O da bir dil inceliğidir. Zekeriya Aleyhisselam bunun örneği çok net görürüz. Kur'an-ı Kerim şimdi karı kocayı efendim anlatırken bize kadınla ilgili yani evli kadınla ilgili iki kelime kullanır, üç kelime kullanır. Bir imra, iki efendim sahibe, üç zevce. Şimdi eğer imra kelimesini kullanıyorsa evli olan bir aile için söylüyorum bunu kullanıyorsa mutlaka erkekle kadın arasında dini veya dünyevi bir problem var demektir. Uyumsuzluk var demektir.
İmra'da.
Evet imra'da. Ama zevce kelimesi kullanıyorsa her bakımdan bu karı koca arasında tam bir uyum var anlamına gelir. Zekeriya Aleyhisselam'da bunun çok ilginç bir örneği var. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı Yahya Aleyhisselam doğuruncaya kısır olduğu sürece ayetler hep onun imra diye bahseder. Ama ne zaman ki Yahya Aleyhisselam doğacak efendim noktaya gelir ve aslahna lehu zevcehu, hemen o imra kelimesi zevç.
Oradan bir terfi gerçekleşiyor.
Bir terfi gerçekleşir ve orada öyle kalır.
Evet.
Bu da efendim ayetlerdeki o kelime seçimindeki inceliğe çok güzel bir örnektir.
Kesinlikle.
Zekeriya aleyhisselamın bu aile hayatı.
Kesinlikle hocam. Kur'an-ı Kerim hiçbir kelimeyi öylesine seçmiyor. Her bir seçimde bir incelik muhtevi oluyor kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Kıssamızı burada nihayet erdirebiliriz müsaadenizle. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftaki Kur'an konumuz olarak Hazreti Zekeriya aleyhisselamı sizlere aktardık. Bir dua edebiyatı bakımından Hazreti Zekeriya aleyhisselamın bizlere çok güzel bir hisse sunduğunu görüyoruz. Rabbim bizleri gereken hisseyi alabilen mümin, bahtiyar kullarından eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.